bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Anneannem Fethiye Çetin Anlatı. Metis Yayınları 7. Basım Şubat 2007. Bu kitap 113 sayfadır. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 30 Haziran 2009. Okuyan İpek Ertem. Bu coğrafyada yaşayan herkesin şu ya da bu şekilde bildiği ama üzerinde konuşmamayı tercih ettiği saklı yaşamlar. Ermeni ve Hristiyanken Türk ve Müslüman olmuş binlerce çocuktan biri. Heranuş ya da diğer adıyla Seher. Torunu avukat Fethiye Çetin anneannesi hakkındaki gerçeği yıllar sonra öğrendi. Anneannesinin akrabaları Gadaryanlara ise onun ölümünün ardından ulaşabildi. Konuşacak çok şey, sorulacak çok soru vardı. Yaşama boyunca aklı hayale gelmeyecek zorluklara göğüs germiş, çocuklarının ve yakınlarının karşısına çıkan engellerle baş etmiş bu kadın, gerçek kimliği söz konusu olduğunda neden kendini bu kadar çaresiz hissediyordu? Neden ailesini ve kimliğini savunamıyor, isteklerinin arkasında duramıyordu? Anneannenin her acı hatırayı anlatıp bitirirken tekrarladığı cümlede gizli belki de bu soruların cevabı. O günler gitsin, bir daha geri gelmesin. Fethiye Çetin Elazığ Maden'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Mahmudiye, Maden ve Elazığ'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. İstanbul Barosu, İnsan Hakları Yürütme Kurulu üyeliği ve Azınlık Hakları Çalışma Grubu'nun sözcülüğünü yaptı. Çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmış yazıları var. Halen İstanbul'da yaşıyor. Beni yazmam için yüreklendiren, ellerindeki tüm olanakları seferber ederek tembellik bahanelerimi elimden alan sevgili Ayşe, Nadire, Necmiye, Zeynep, Zehra, Handan. Siz olmasaydınız bu kitap olmazdı. İyi ki varsınız ve iyi ki benim dostlarımsınız. O yılın Ocak ayı aklıma düştüğünde içim ürperiyor, üşüyorum. İçimde çok derinlerde bir yerlerim sızlıyor. Annem çok acı çektiğini anlatmak için elini sol memesinin üstüne koyar ve tam şuram, tam şuramda bir yer sızım sızım sızlıyor derdi. Tam da öyle yüreğimin derinliklerinde bir yerlerim sızım sızım sızlıyor. Eski kararmış ama kocaman taşlarla örülü yüksek duvarların çepeçevre sardığı soğuk cami avlusu ve insanı içini ürperten buz gibi musalla taşının üstünde bir tabut. Musalla taşı da onu tutan kaidesi de yekpare kocaman taştan yapılmış. Tabutun altındaki taş o kadar soğuk ki o taşa dokunsam elim oraya yapışacak gibi geliyor, uzak duruyorum. Sanki bütün bunlar o devasa duvarlar, taşlar insanın çaresizliğini, zavallılığını hissetmesi için tasarlanmış. Artık ne zaman bir musalla taşı görsem, mevsim ne olursa olsun üşüyorum, kaçıyorum oralardan. Ama kimi zamanda durup dururken ansızın o cami avlusu, musalla taşı ve soğuk aklıma düşüyor. Üşüyorum yine. Gece Emrah aradı. Anneannemi kaybettik dedi. Öldüğünü biliyorum. Sabah mezarlığın içinde gusülhanede, gusülhane diyorlar, bu sözle içimi ürpertiyor. Kadınlar onu yıkadılar, hazırladılar, sonra vedalaşmamız için bizi çağırdılar. Soğumuş bedeniyle vedalaştım, yanaklarından öptüm onu. Dudaklarımda hala o bedene hiç yakışmayan soğukluğu hissediyorum. O tabutun içine konduğunu biliyorum ama yine de kabullenemiyorum. Bütün bunlar rüyada oluyormuş gibi geliyor bana. O tabutta anneannemin öylesine hareketsiz ve çaresiz yatabileceğine inanamıyorum. Bir de bizim olan biteni böylesine çaresiz izlememize. Cami avlusunun en kuytu köşesine sinmiş kadınlarla bekleşiyoruz. Öyle çaresiz bekleşir ve yeni gelenlerle sarılıp ağlaşırken erkek kalabalığından biri yanımıza hızla ve telaşla gelip sordu. Seher teyzenin annesiyle babasının adı nedir? Bu soruya hemen cevap gelmedi kadınlardan. Sessizlik ve karşılıklı bakışmalar dikkati çekecek kadar uzadı. Bir süre sonra sessizlik yine kadınlar arasında biri Zehra teyzem tarafından bozuldu. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı Esma. Teyzem bu isimleri söyler söylemez bakışlarını onay bekler gibi bana çevirdi ya da bana öyle geldi. Soruyu soran adam bu ketum kadın kalabalığından beklediği cevabı sonunda koparmış olmanın rahatlığıyla musalla taşının önünde birikmiş erkek kalabalığına yönelmişken yüreğimden kopup gelen ve sessizliği yırtan şu sözler kendiliğinden ağzımdan döküldü. Ama bu doğru değil. Onun annesinin adı Esma değil, İskuhi. Babası da Hüseyin değil, Hovannes. Üzerine almış olduğu isim iletme görevini tamamlayıp işini bitirmek üzereyken, benim itirazımla suratında hoşnutsuz bir ifadeyle geriye dönen adamın ne dediğimi anlamaya çalışan bakışları üzerinde de odaklandı. O sırada teyzelerim ağlamaya başladılar. Onların ağlaması bir işaretmiş gibi kadınların tümü katıldı bu ağlamaya. Çoğu kez bulaşıcıdır ağlamak. Ben de gözyaşlarımı engelleyemedim. İtirazıma tekrarlamak ve sözlerimin ardında durmak ağlamaları artıracak diye sustum. Ama iki yüzlülüğümüzü o ortamda da sürdürmenin utancıyla başımı öne eğdim, için için ağladım. Adam bir süre bu ağlaşan kadın yığınına baktı ve sonra kadınlar işte der gibi bir ifadeyle hızla yanımızdan uzaklaştı. Annesinin adı Esma, babasının adı Hüseyin olmadığı gibi kendi adı da Seher değil, Heranuş'tu onun. Ben de bunu çok geç öğrenmiştim. O zamanlar Palun'un sınırları içinde kalan köyü Habab, halk arasında Habab diye bilinen köyün Ermenice adı Havav'dır. Bugün adı Ekinoz olarak değiştirilen köy, önceleri nahiye, şimdi ilçe olan Kovancılara bağlıdır. Heranuş'un çocukluğunda Ergani maden mutasarrıflığına bağlı 207 haneli büyük bir köydü. Köyde iki kilise ve bir manastır vardı. Heranuş, Hovannes, yazılışı Hovannes, İncil'de geçen bir isim. Ancak Anadolu'da Ovanes, Ovanis, Ohannes gibi farklı söyleyişleri de var. İle İskuhi Gadarya'nın ikinci çocuklarıydı. İlk çocukları Margrit, öldükten sonra doğan Heranuş, çok özenle büyütüldü. Heranuş'tan sonra arka arkaya iki çocukları daha oldu. Heranuş'un minicik bir kız çocuğu iken ablalık ettiği bu iki erkek kardeşin adları, Horen ve Hürayır'dı. Heranuş'un babası Hovannes, yedi kardeşin üçüncüsüydü. Hovannes'in kendinden büyük Boğuz ve Stepan'la kendisinden küçük Hrant, Garabet ve Manuk olmak üzere beş erkek kardeşi ve Zaruhi adında bir kız kardeşi vardı. Zaten kalabalık olan aile, büyük oğlanların evlenmesiyle iyice kalabalıklaşmıştı. Çocuk yaşta bilinmeyen bir hastalığa yakalanan Manuk, uzun süre bu hastalığın pençesinden kurtulamadı. Bütün köy Manuk'un iyileşmesi için kilisede dualar etti ama Manuk'un durumunda bir düzelme olmuyordu. Tam umutlar kesilmişken Manuk hayata döndü. Başta Gadaryanlar olmak üzere bütün köy bayram etti. Heranuş'un dedesi Hayrabet Efendi, Palu ve çevresinde, Ergani Maden'de ve Kiğ'da tanınan, sevilen, saygıdeğer bir eğitimciydi. İyi bir insan olarak bilinir, sözü sohbeti dinlenirdi. O zamanlar Ergani Maden'de ve Kiğ'da ilköğretim sonrası çocuklara eğitim veren kolejler vardı. Hayrabet Efendi bu kolejlerde öğretmenlik yapmıştı. Köydeki kilisenin mütevellisi olmanın yanında koro şefiydi. Kardeşi Andreas Gadarya'nın kendisinden daha tanınmış ve yetenekli bir eğitimci olduğu söylenir. Kimselerin çözemediği eski Ermenice metinleri çözmesi için ona getirirlermiş. Andreas en zor metinlerin altından kısa sürede kalkarmış. Palu ve gelenekleri, eğitim ve entelektüel durum, Ermenice Kahire 1932 kitabının yazarı Papaz Harutyun Sarkisyan kitabında Andreas Hoca için şu satırları yazmış. Andreas Gadaryan Hoca Anadolu çocuklarından biriydi. Kısa boylu, az konuşan Andreas Hoca, kalın kaşlarının altında parıldayan gözlerinin zeki bakışlarıyla herkesi ilk görüşte etkilerdi. Gadaryanlarla Arzumanyanlar, köyün kürklü ve kalabalık iki ailesiydiler. Gadaryanların Hovannes, komşuları olan Arzumanyanların kendi annesiyle aynı adı taşıyan büyük kızları İskui'yi çok beğeniyordu. Babası bir gün ona komşu kızıyla evlenmeyi isteyip istemediğini sordu. Tereddütsüz evet dedi ve sevincinden uçtu. Kendisinden 6 yaş küçük olan Iskuin'in de Hovannes gibi çok sayıda kardeşi vardı. İki erkek 4 kız kardeşin en büyüğüydü. Hayk ve Sipui'den sonra ikiz kız kardeşleri Zaruhi ve Diruhi dünyaya gelmişlerdi. En küçükleri Siranuş'tu. Iskuin'in annesi Takuhi köyün sağlıkçısıydı. Bir doktor kadar bilgisi olduğu söylenir ve özellikle kırık çıkık vakalarında çevre köylerden bile kendisine başvurular olurdu. Birbirleriyle çok iyi geçinen bu iki komşu ailenin kalan üyeleri de Hovannes ile Iskuin'in evliliklerini onayladılar. Böylece Heranuş bu aşk evliliğinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Heranuş'un vaftiz babası yıllardır Gadaryan ailesinin çocuklarını vaftiz eden Elian ailesinden Levon Elian'dı. Heranuş çok çabuk öğrenen ve aynı zamanda müziğe çok yatkın bir çocuktu. Şarkı söylemeyi çok sevdiğinden şarkı repertuarını sürekli genişletiyor, yeni öğrendiği şarkıları kardeşlerine ve kuzenlerine de öğretmeye çalışıyordu. Ama en çok sevdiği bir şarkı vardı ki onu her fırsatta söylerdi. Dedesi onu kucağına oturtup yeni şarkılar öğretir, sonra da öğrettiklerini dinler, beğendiğini de Heranuş'un saçını okşayarak belli ederdi. Oyunlarda genellikle oyun kurucu olur, bu lider ve yol gösterici niteliği diğer çocuklar tarafından da tartışmasız kabul görürdü. Heranuş 1913 yılında okula başladığında babası ve iki amcası bazı akrabaları gibi çalışıp para kazanmak ve iş kurabilecek miktarda sermaye edinmek amacıyla Amerika'ya gitmişlerdi. O zamanlar zenginlikler ülkesi Amerika'ya giderek zengin olma hayali köyün erkekleri arasında çok yaygındı. Amerika'ya ilk giden Boğaz amcasıydı. Daha sonra Stepan amca gitmişti. Onlardan sonra da babası ve Hrant amcası uzun ve maceralı yolculuğa koyulmuşlardı. Amcası Stepan'ın kızı Maryam'la aynı yıl okula başlayan ve aynı sınıfta olan Heranuş okuma yazmayı söker sökmez babasına ve amcalarına hitaben bir mektup yazdı. Heranuş'un mektup yazdığı kağıdın arka yüzüne de Maryam yazdı. Bu mektubu Amerika'ya gönderdiler. Kağıdın bir yüzünde Heranuş'un kaleminden çıkan satırlar şöyleydi. Sevgili babam, saygıdeğer amcalarım. Bizler de güçsüz kalemimizle iki satır bir şeyler yazmak istedik, sevineceğinizi bilerek. Umarız iyisinizdir. Bunu arzu eder ve dua ederiz ki hep iyi olasınız. Biz de düzenli bir şekilde okula gidiyoruz ve görgülü evlatlar olmak için çok çalışıyoruz. Horen, Hırayır, Jirayır, Maryam ve ben ellerinizden öperiz. Anna sizi çok özlüyor ve size öpücükler yolluyor. Heranuş Gadaryan. Mektupta adı geçen Jirayır ve Maryam, Heranuş'un Stepan amcasının çocuklarıydılar. Anna ise annesi Iskuyi'yi aile içinde çağırdıkları isimdi. Mektubun arka yüzünde de Maryam şöyle yazmıştı. Sevgili babam ve sayın amcam, birkaç satır bir şey yazmak istiyorum, böylece belki sizleri sevindirmiş oluruz. İyiliğiniz için dua ediyoruz ki biz de iyi olalım. Saygıdeğer sevgililer, biz de şimdilik okuldan geri kalmıyoruz ve çalışıyoruz. Merak etmeyin, fakat her zaman mektup yazmanızı rica ediyoruz. Ohan Ahpar'ın ve Hrant Ahpar'ın, Ahpar Ermenice'de abi anlamında kullanılıyor. Aslı Ahparik, ağabey. Yazmasını da çok arzu ediyoruz fakat yazmıyorlar. Ellerinizi öperim. Horen, Hırayır, Jirayır, Nektar, Anna da ayrıca selam eder. Maryam Gadaryan. Amca kızları Heranuş ve Maryam okuma yazma öğrendiklerini babaları ve amcalarını aynı kağıda yazarak böyle muştuladılar. Ancak mektubun bir yüzündeki yazı çok düzgün, çok güzel bir el yazısı olmasıyla diğerinden hemen ayırt ediliyor. İlk bakışta dikkati çekiyordu. Bu hatasız inci gibi yazı Heranuş'un elinden çıkmaydı. Dans etmeyi çok seven Hovannes ve Iskuhi, köydeki eğlenceleri hiç kaçırmaz, müziğin ritmine kendilerini kaptırır, saatlerce oyun oynar, halay çekerlerdi. Amerika'ya giden kocasının yokluğunda Iskuhi, düğünlere ve eğlencelere amcasıyla gider, dansa ve halaya katılırdı. Uzun kış gecelerinin en büyük eğlencelerinden biri dervişlerin gelişiydi. Köy ahalisi dervişlerin etrafında halka olur, onların şişlerle ve kızgın sobayla yaptıkları gösterileri korku, şaşkınlık ve hayranlıkla seyrederlerdi. Demir şişler bir yanaktan gelip öbür yanaktan çıkardı ama bu şişlere bir damla bile kan bulaşmazdı. Kızgın soba kucaklanır ancak kucaklayan dervişlerin ellerinde kollarında yanıklar oluşmazdı. Heranuş bu işe çok şaşardı. Bir gün okuldayken kardeşi Hore'nin üstüne kaynar su dökülmüş ve Hore'nin sol göğsüyle sol kolunda derin yanıklar oluşmuştu. Heranuş kardeşindeki yanık izlerine baktıkça bütün bu olanlara bir anlam veremez, geceleri uzun uzun bunları düşünürdü. Gadaryanların evi çok geniş bir avlusu olan büyük, iki katlı çok odalı bir evdi. Heranuş avluda evi bekleyen köpekle dosttu ve onunla oynamayı çok severdi. Yıllar sonra da bu avluyu avluda kuzenleriyle ve köpeğiyle oyunlarını hasretle ve defalarca anlatacaktı. Ailenin erkeklerinin büyük bir kısmı eğitimci olduğundan, kalan kısmı ise Amerika'ya gittiğinden, tarladaki ekinlerle uğraşma işi mevsimlik işçilere verilirdi. Bu işçiler ve evin iki hizmetkarı büyük avluya açılan bazı odalarda kalırlardı. Kışın köydeki bu evde kalan aile yazın yaylaya çıkardı. Gadaryanların evinde dokuma tezgahları da vardı. Köydeki diğer pek çok ailenin yaptığı gibi bu tezgahlarda kilim ve rengarenk örtüler dokunurdu. Heranuş emekli olup köye yerleşen dedesini bu tezgahların başında yeni desenler denerken bir de her akşam İncil okurken hatırlayacak ve onu sevgiyle anacaktı. Gadaryanlar gözü gönlü tok ve eli açık insanlardı. Bunun için misafirleri de eksik olmazdı. Hayrabet Efendi'nin sorunları çözmedeki ustalığı da eve gelen gidenlerin sayısını artırıyordu. Bu kalabalık ve renkli topluluk içinde Heranuş, akıllı, yetenekli ve sorumluluk sahibi bir kız çocuğu olarak ilgi çekiyor, sempati topluyordu. Bunda bembeyaz tenli, sarı gür saçlı, kocaman yeşil gözlü güzel bir kız çocuğu olmasında payı vardı kuşkusuz. Bütün bu anlatılanlara bakılacak olursa Heranuş mutlu bir çocuktu. Bunu ileride çocukluğunu anlatırken kendisi de böyle ifade edecekti. Heranuş'un dedesi Hayrabet Efendi'nin bir sürü öğretmenlik yaptığı Ergani Maden'de doğmuşum. Ergani Maden bugün sadece Maden adıyla Elazığ'a bağlı bir ilçe. Maden eski bir yerleşim yeri. Bir vadiyle bölünmüş iki dağ üzerine kurulmuş. Evler birbirlerinin üstünde gibi dururdu. Geçmişte İpek yolu üzerinde bir konaklama yeri olan Maden'in ortasından Dicle Nehri akar. Dicle'nin üstünde iki dağ bağlayan ve şehrin iki yakasını birleştiren tarihi bir köprü vardı. Yağışın bol olduğu zamanlarda Dicle'nin suları yükselir, kimi zaman köprünün üstünü kaplayacak şekilde taşardı. Köprünün üstünde ise görenlerde sanki birbirlerine yaslanmasalar yıkılacaklarmış duygusu yaratan zavallı dükkanlar vardı. Bu dükkanlar Dicle'nin taştığı günlerde su içinde kalırlar, raflarda dizili pek çok şey gibi top top kumaşlarda Dicle'nin sularında bata çıka uzaklaşırdı. Dicle'nin taştığı bu günlerde köprüden geçmek çok tehlikeli olduğundan polisler köprüyü tutar kimseyi geçirmezlerdi. Tehlike geçinceye kadar şehrin bir tarafından öbür tarafına geçilemezdi. Annemle babamın evliliği topu topu 7 yıl sürmüş, babam öldüğünde annem 24 yaşında dul kalmış ve biri kundakta 3 çocukla baba evine dönmüştü. Madende yaşayan pek çok kişi gibi babam da Etibank Bakır Fabrikası'nda çalışıyordu. Fabrikada çalışan teknik eleman ve memurlar için yapılan lojmanlar şehir merkezinin biraz dışındaydı ve biz bu lojmanlarda oturuyorduk. Anneannemle dedemin evleri ise şehrin tam merkezinde, çarşının içinde iki katlı eski bir evdi. Tavanları çok yüksek olan bu evin pencere içleri de çok büyük ve çok genişti. Çarşıya bakan pencerelerden birinin içini sahiplenmiştim. Tabanı ve tavanı ahşaptan bu pencere, içi o kadar genişti ki burada oynar, resim yapar, okula giden Sabah teyzemle benden sadece 3 yaş büyük Mesut dayımın yazılarını burada taklit eder, ezberlediğim şiirleri ve şarkıları burada söylerdim. Şiir ve şarkı söylerken bu pencere benim sahnem olurdu. Dinleyen olursa oradan bitip tükenmek bilmeyen konserler verirdim. Sadece pencere içlerini değil, evin bütününü içindekilerle birlikte o kadar çok severdim ki anneannemlere gittiğimizde eve dönüş saatinin yaklaştığını fark ettiğim anda uyuma numaraları yapardım. Babam bu numaraları yutmazdı ama kimi zaman anneannemin bizde kalsın ısrarını kıramayarak sonunda peki kalsın derdi ve bunu söylemesiyle dünyalar benim olurdu. Ancak uyuma numaram her zaman işe yaramazdı. Bir keresinde babam bir işe yaramasa da inatla sürdürdüğüm uyuma numarama karşın beni evine kadar kucağında taşımıştı. Sabah teyzemle Mesut dayım okula gidiyorlardı. Onların çantaları, defterleri, kalemleri ve ille de boya kalemleri, arkadaşlarıyla oynadıkları oyunlarda beni birbirlerine kaş göz işaretleri yaparak karpuzdan ya da fasulyeden de olsa oynatmaları, o evde biraz daha kalmak uğruna bu tür çocuksu cilveler yapmak için yeterli bir nedendi benim için. Üst üste doğan 3 çocukla başa çıkmaya çalışan annemin tahammülsüzlüğü karşısında Zehra teyzemin, dedemle anneannemin şefkati, sabrı da çekici kılıyordu bu evi benim gözümde. Bu nedenle olsa gerek 2 yaşımda bile koltuğumun altına bir takım anlamsız eşyalar sıkıştırıp bir çorap teki, bir örgü şişi, bir toz bezi gibi kapıyı açık bulduğum her fırsatta anneannemlere doğru yola çıkarmışım. Fakat her seferinde oraya varamadan tanıdıklar tarafından yoldan toplanıp eve teslim edilirmişim. O gece de dedemlerde kalmıştık. Annem, ben ve kardeşlerim Haluk yeni doğmuştu ve kundaktaydı. Handanınsa hala altı bağlı, ağzı emzikliydi. Babam Diyarbakır'a giderken bizi dedemlere bırakmıştı. Sonradan öğrendiğime göre Diyarbakır'dan aramışlar ve siparişiniz geldi demişler. Babam bu siparişi almaya gitmişti. Sipariş edilen şey Singer marka ayakla dikiş makinesiymiş. Siparişi alıp ertesi gün dönecekmiş. Gece geç saatlere kadar iskambil oynadık. Anneannem bu oyunlar içinde 11'liyi çok severek ve ustalıkla oynardı. Bana da öğretmişti. Ya da ben öğrendiğimi sanıyordum. Onları oynarlarken zevkle izler, arada beni de oyuna dahil etmeleri için içimden dua ederdim. Ertesi sabah kapı hızla ve gürültüyle vuruldu. Kapının çalışında bir olağanüstülük vardı ki bütün ev ahalisi ahşap merdivenlerden gürültülü bir telaşla aşağıya indi. Ben de aşağıya görecek şekilde merdivenin başına geldim. Kapıdaki adam nefes nefese dedemi postaneye çağırıyordu. Fikri dayı, seni Diyarbakır'dan telefonla arıyorlar, hemen postaneye gel. Dedem ayakkabılarını ve paltosunu giyerken evdekiler ona yardım etmek zorunda kaldılar. Bir yandan taşkala etmeyin, hayra yorun, ya sabır diyor, ancak öte yandan ayakkabısının tekini bulamıyor, bulduğunu da ters giyiyordu. Sonunda çıktı ve postaneye gitti. O çıktıktan sonra evde telaşlı ve korku dolu bir bekleyiş başladı. Postane benim penceremden görünüyordu. Kaçırmamam gereken bir şeyler olduğunu sezerek yukarı çıktım ve pencereme yerleştim. Gözümü postaneden ayırmıyordum. Bir süre sonra dedemi 2 adamın kolunda postaneden çıkardılar. Yürüyemiyordu, bitkin görünüyordu. Yaklaştıkça ağladığını fark ettim. Evde çığlık, koşuşturma ve ağlama sesleri birbirine karıştı. Annem ve Zehra teyzem ahşap merdivenlerden adeta kendilerini aşağıya attılar. Bağırarak ağlıyorlardı. Babam ölmüştü. Kalp krizi geçirmiş, atlatamamıştı. Telefon bunun habercisiydi. Babamın ölümünden sonra biz, annem ve 3 çocuk dedemlerin evine taşındık. Artık sürekli birlikteydik. Ama buna rağmen babamı çok özlüyordum. Bir gün gizlice annemleri takip edip mezarlığa giderek babamın toprak altında olduğunu keşfetmeme rağmen onu döneceği umuduyla bekliyordum. Bu bekleyiş yıllarca sürdü. Pencere içi konserlerim sona ermişti. Dedemin 2 adamın kolunda postaneden çıkışıyla ahşap merdivenlerdeki telaşlı ayak sesleri beynime ve kulağıma öylesine kazınmış ki yıllarca unutamadım. Lojmanı boşalttık ve dedemlerle birlikte okula yakın daha büyük bir eve taşındık. Ankara'da okuduğu veterinerlik fakültesini bitiren Mahmut dayım da geldi ve askere gitmeden önce bir süre bizimle kaldı. 5 kardeşin en büyüğü olan Mahmut dayım, 3 çocuğuyla parasız pulsuz baba evine sığınan anneme, "Senin yerin çocuklarınla birlikte başımın üstündedir, sakın kaygılanma." diyerek onu teselli etmeye çalışıyordu. Zira dedemin kazancı ancak kendilerine yetiyordu. Biz 4 nüfus, mevcut 5 nüfusun üstüne gelmiştik ve böylece hane nüfusu 9'a yükselmişti. Bir süre sonra Mahmudiye harasına tayini çıkan dayımın yanına gittik. Dayım evlenince başının üstünden indik ve dedemlerin yanına döndük.